Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı YETEM için Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı: Esir Şehrin Fedaileri. Bir yanda vatanseverler, öte yanda işbirlikçiler. Mustafa Kemal'in işgal altındaki İstanbul'daki gizli teşkilat fedailerinin gerçek hikayesi. Yazarı Taylan Sorgun. Türü belgesel, tarih. Destek Yayın Evi, 1. baskı, Şubat 2011. ISBN numarası 978-605-4455-24-9. Bu kitap 453 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Mart 2024. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi: 3 tane Osmanlı subayının resmi var. Subayları tanıyamıyorum. Herhalde kitabı okurken bunların kim olduğu anlaşılacaktır. Kendileri pala bıyıklı ve kalpaklı. Önlerinde bir Türk bayrağı, bir kitap ve üstünde de bir tabanca duruyor. Arka kapak. Bir yanda vatanseverler, öte yanda işbirlikçiler. Mondros teslimiyetinin esir İstanbul'u. Büyük kulüplerde eğlenceler, Türk mahallelerinde yaslar, cephelerdeki şehitlerden söz etmeler ve duvardaki şehit olmuşların fotoğrafları. Bir yanda çöküş ve çürümüşlük, öte yanda yeni hayaller. İstanbul'da teşkilatlanma çalışmalarını yapan Mustafa Kemal Paşa, o gün akşam üzere İttihat ve Terakki'nin zamanın önde gelen isimlerinden Sapancalı Hakkı Bey ile Pera Palas Oteli salonlarında buluşmuşlardı. Konuşmalar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Fethi Bey ve Sapancalı Hakkı, Mustafa Kemal Paşa'nın bir büyük tarih yolculuğuna çıkacağını anlamışlardı. Bu sözler o zamanlar sanki bir parola olmuştu. İstanbul teşkilatlanıyordu. Mustafa Kemal Paşa İstanbul kuvvasını kurduruyordu. Başındakilerden birisi Yüzbaşı Dayı Maksut'tu. O sırada Dayı Maksut'un yanında bulunan Binbaşı Salih Bey, Gümüş Kabze Reşit gittikten sonra tek bir şey söyledi: "Vatan evladı Yüzbaşı Dayı Maksut heyeti Mustafa Kemal Paşa'ya götürdü. Gece vaktiydi, gizlice gittiler. Çünkü İtilaf devletlerinin istihbaratlarının takipleri vardı. Heyet Mustafa Kemal Paşa ile uzun uzun konuştu ve sonunda sizin emrinizde izlemişlerdi. Gecenin geç vakti bahçe kapısındaki çan işaret verir gibi 3 defa aralıklarla çaldı. Doktor Münir gelenlerin yabancı olmadığını anladı. Kapıyı açtırdı. Gelenler Balıkçı Salih Reis, Rumelili Deli Ömer, Kehribar Ali ve Zeybek'ti. Yeni vazife verileceği için çağrılmışlardı. Yanlarında kolundan kan sızan bir başkası da vardı. İstanbul'un ünlü otellerinden Kroker, 7 Düvel Komutanlığı'nın karargahı olmuştu. Balıkçı Salih Reis oraya bir baskın vermeye karar vermişti. Kehribar Ali, Rumelili Deli Ömer, Zeybek, Deli Zeybek ve Kör Çavuş ile dolaşmakta geceleri otel civarında, lakin bir fırsat çıkmamaktaydı. İşi punduna getirmek icap etmekteydi. Bütün gece fırsat kollamışlardı. Sabahın ilk ışıklarında gördü ki bir Türk, damat Ferit Zaptiyelerince bir faytondan indirildi, kan içindeydi yüzü. Kroker'e sorguya getirilmekte. Salih Reis bir anda verdi işaretini, Deli Ömer vurdu bir zaptiyeyi, ötekiler öylece kala kaldılar. Salih Reis adamı kurtarmıştı ve esir şehrin bir sabahı daha böyle başladı. Taylan Sorgun'un kaleminden daha önce hiç bilinmeyen yönleriyle Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçmeden önce İstanbul'daki gizli teşkilatlanması ve o günlerin hiç bilinmeyen mücadeleleri. Ön söz. Cumhuriyetin ilanı neden 29 Ekim'dir de bir başka gün değildir? Ve işte tarihin 29 Ekim sırrı şudur. Altay Paşa Atatürk'ün Mondros Anlaşması sırasındaki çektiği azabı yakından görmüş, hatta yaşamıştı. Öfkesi ve azabı vardı, büyük öfke ve üzüntüler içindeydi. Atatürk hep mazlum bir millet derdi. Cumhuriyetin ilanının ardından bir zaman geçmişti. Ben de hep neden 29 Ekim diye kendi kendime sormuşumdur. Ve bir gün Çankaya'da Atatürk'e bunu sorduğumda şöyle demişti. Sen benim 30 Ekim 1918 sonrası günlerde çektiğim azabı bilirsin. Yanımdaydın. Mondros 30 Ekim'dir, Cumhuriyet 29 Ekim. İşte bu da bir milletin, mazlum bir milletin ahıdır. Sanırım ki o zamanki devletler bunu anlamışlardır. Cumhuriyet 2. Meclis tarafından ilan edilmiştir. Hilafet de 2. Meclis tarafından kaldırılmıştır. O 2. Meclis'te milli mücadele ve Anadolu İhtilali komutanlarından önde gelenleri de kendi seçim bölgelerinden seçilmiş olarak o mecliste görev almışlardı. Türk ordusunun milleti de yanına alarak Atatürk'ün emrinde milli mücadele ve Anadolu İhtilali zamanı kurucu güç olmasının bir özelliği de budur. İşte tarihten milli mücadele ve Anadolu İhtilali'nin günlerinden esintiler. Neler yaşanmamıştır ki? O yaşananları hiç unutmamak gerekmekte. Tarih sahnesinde yaşadıklarımız, yaşananlar şimdi bir başka hatıra olarak durmakta. Şair Nazım'ın dediği gibi, ateşi de ihaneti de görmüş bir milletiz. Yakın tarih belgesel araştırmalarıma bir gazeteci olarak başlamam ve o dönemi yaşayan insanlarla aylarca konuşabilmem benim şansımdır. Onları bulup konuşmam öğüdünü de bana zamanın Dünya Gazetesi'nin haberler müdürü iken gazetenin baş yazarı Falih Rıfkı Atay vermiştir. Ve demiştir ki, ileride iyi bir yazar olmak istiyorsan yakın tarihimizi çok iyi bilmen gerekmektedir. Bir destan içinde yaşayanlarla oturup günlerce konuşmak, dinlemek hayatımın en sevdiğim zamanlarıdır, şansımdır. Benim belgeselim. Gazetecilik mesleğine başladıktan sonra büyük ustalarımdan Falih Rıfkı Atay'ın öğüdüne uyarak yakın tarih belgesel araştırmalarıma bir gazeteci olarak başlamıştım. İzin günlerim o günleri araştırmakla geçmişti. En çok ilgimi çeken zaman dilimi de Mustafa Kemal Paşa'nın 13 Kasım 1918 günü İstanbul'a gelişi ve 16 Mayıs 1919 günü Samsun'a hareket edişiydi. İstanbul'a gelmiş ve beklemiş miydi? Yoksa o zaman dilimi içinde yaptıkları mı vardı? İşte mütareke dönemi ve Bekir Ağa bölüğü belgeselim o zamanın şahitlerinin anlattıklarıyla ortaya çıkmıştır. Aylar ve geceler o zamanı anlatan tek belgeseldir. O dönemin belgeseli. Gazeteci olarak yakın tarihe ilgim vardı ama bunu daha çok ateşleyen Falih Rıfkı Atay olmuştur. Bedi Faik Usta zamanın etkin gazetelerinden, Dünya Gazetesi'nin sahibi Falih Rıfkı Atay da baş yazarıydı. Ben de gazetenin haber müdürüydüm. Kafamda hep şu soru vardı. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geldikten sonra oturup durmuş muydu yoksa başka şeyler mi yapmıştı? İşte o dönemi yaşayanları bularak tek tek konuşmuş ve 30 Ekim 1918-16 Mayıs 1919 tarihsel sürecini o yaşayanlardan dinlemiştim. Altay Paşa'nın belgeselini yazarken de yine o dönem bütün bilinmeyenleri önüme çıkmıştı. Bakınız Taylan Sorgun, Mütareke Dönemi ve Bekir Ağa Bölüğü Kum Saati Yayınları. Elveda Rumeli. Elveda Rumeli sonrasındaki yıllarda Anadolu'ya da veda etmemizi zamanın emperyalizmi istemişti. Birinci Dünya Savaşı sonunda işgalleri ve o işgal zamanındaki katliamları yaşadık. Çilekeş bir millet, lakin başı dik, inatçı ve vatansever millet. Ama işbirlikçilerin ihanetleri de yüreğimizdeki acılar. İşbirlikçi her zaman rezildir. Siyaset tarihsel süreçleri bilmek, zamanın dış ve iç siyasetlerine bakarken o süreçle bağlantılarını da görmek durumundadır. Tarihsel süreçlere bakıldığında kimi siyasetlerde sanki geçmişteki tarihsel süreçlerin devamı da görülmektedir. Esir İstanbul fedaileri, bir yanda vatanseverler, öte yanda işbirlikçiler. Mondros teslimiyetinin esir İstanbul'u, o zamanlar kaç İstanbul vardı? Birinci İstanbul, sefih yani zevk ve eğlence düşkünü ve mefkûresiz yani idealsiz bir halde Beyoğlu kulüplerinde sefahat halinde eğlenir İstanbul. Son sarayın prens ve prensesleri şık kıyafetleriyle itilaf devletlerinin subaylarının eşleri, işgal subayları, onlarla kendi çıkarlarının pazarlıklarını yapan ve artık Türk olduklarını unutmuş menfaat perestler. Zenginlerdi ama sefihtiler. Gündüzleri ceketlerinin ceplerinde ecnebi gazeteleriyle dolaşan öteki sefihler. İkinci İstanbul, Türk mahalleleri. Ateş çemberlerinden geçip gelmiş Türk zabitler, cephelerden dönmüş Mehmetçikler. Onlar işgalin verdiği derin keder ve derin öfke içinde sanki dışarı taşan yürek alevleriyle yaşamaktaydılar. Çok geçmemişti. 1918 yılının Kasım ayının 13. günü Fransız, İngiliz, Yunan donanmaları ve İtalyan savaş zırhları İstanbul'un Mavi Kubbeli limanında demirlediler. Tarihin bir büyük tesadüfü o gün Mustafa Kemal Paşa Adana'dan İstanbul'a gelmişti. İstanbul'un şehir hattı vapuru ile Karaköy'e geçiyordu. İşgal donanmasına mavi kurt gözleriyle baktı. Kaşlar çatıktı. İşte gelmişlerdir ama geldikleri gibi gideceklerdir dedikleri o andır. Ve çok geçmeden sırtını eniştesi Padişah Vahdettin'e dayamış işbirlikçi Sadrazam Damat Ferit, İngilizlerin isteği ile büyük tevkifatı başlatmıştı. Bütün vatanseverler Bekir Ağa Bölüğü hapishanesine kapatıldılar. İttihat ve Terakki. Damat Ferit'in sadrazamlığı ile birlikte İttihat ve Terakki'ye karşı kurulmuş olan Hürriyet ve İtilaf Fırkası yani partisi de artık hükümetteydi, bekledikleri olmuştu. Bunlar bir zaman sonra Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da başlattığı milli mücadele ve Anadolu ihtilalinin azılı düşmanı da olacaklardı. İttihat ve Terakki 1. Dünya Savaşı başlamadan önce teşkilatı mahsusayı kurdurmuştu. Teşkilat-ı mahsusa içinde sivil ve asker ünlü isimler vardı. İşgal zamanında İzmir'de ilk kurşunu sıkan şehit Hasan Tahsin bile orada görev yaptı. Damat Ferit'in tutuklatmaları başladığında Mustafa Kemal Paşa'nın da adı geçti. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın başında zafer taçları vardı, cesaret edemediler. Ama teşkilat-ı mahsusa da o niyeti öğrendiğinde ayağa kalkmıştı. Dokunsunlar da görelim sözleri yayılıverdi. Zeynel Abidin Hoca Efendi sarayda itibarlıydı. İşbirlikçi Sadrazam Damat Ferit'in sadrazamlığa getirilmesinde de önemli rol oynadı. Büyük tevkifatın ardından İtilaf Devletleri'nin sefaretlerinin kapısını çalıyor ve sarışın paşayı da tevkif ettirin diye tepiniyordu. Hatta öylesine azgındı ki o paşayı asmak lazım sözleri etrafı saçılmaktaydı. Asmak lazım dediği paşa Çanakkale'deki Mustafa Kemal idi. Sonraki zamanda da Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da milli mücadele ve Anadolu ihtilalini başlatınca İtilaf Devletleri'ne uşaklık yapmış ve bozkır ayaklanmasını çıkararak milli mücadele ve Anadolu ihtilali ordularını arkadan vurmuştu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Arap çöllerinde İngiliz orduları ile savaşıyorduk ve İngiliz altınları ile beslenen Arap şeyhlerinin askerleri ordularımızı arkadan vurmuşlardı. Cembiye denilen kıvrık hançerleri ile yaralanıp düşen Mehmetçiklerin hançerlediler. Dipnot Fahrettin Altay Paşa'nın anlattıklarından. Ve daha önce Elveda Rumeli dediğimiz zamanlar vardı. Rumeli Türkleri dağlarda vuruşan Türk zabit ve askerleriyle birlikte emperyalizme karşı vuruştular. Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere milli mücadele ve Anadolu ihtilalinin bütün komutanları o Rumeli dağlarında vuruşmuşlardı. Enver ve amcası Gençkurmay Halil, yani Halil Paşa da o vuruşmalarda destanlar yazmışlardı. Zaman, Uzak Asya'dan dört nala gelip Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim diyenler zamanı. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna yaklaşılıyordu. Fadi Rıfkı Atay Suriye'deki ordumuzda Cemal Paşa'nın karargahında yedek subaydı, oradan dönmekteydi. Yolu Pasinler'den geçti ve ordu raporuna da dayanarak Pasin Kızları başlıklı yazısında şunları yazdı. Pasinler Ovası'nı hatırlarsınız. Bu at Osmanlı tarihinin başına bir çadır gölgesi gibi vurur. Pasinler Ovası'nda uzak bir hatıra kadar unutulmuş Türk köyleri vardır. Bir sabah bu köylerin sularını Ermeni atlıları geçtiler. Pasinler'de genç kızlara bekçilik eden 93 rediflerinden başka erkek, yaşlı anadan gayrı silah yoktu. Bakınız çeteler neler yaptılar. Pasin erkeklerini boğazladılar ve herkese saldırdılar. Katillerin bıçağı üstünde Pasin ihtiyarlarının kanı çoktan paslandı. Bir gün Hamdullah Supi Tanrı Över Bey'in yolu İstanbul Divan Yolu'na düşmüştü. Şöyle yazıyordu o günü. Divan Yolu İstanbul'un üzerinde asırlarca akmış bir tarih yoludur. Rumeli gazalarına giden orduların muzaffer alayları bu caddeden dönüp İstanbul'a girerdi. Şimdi ise bu yolda İtilaf devletlerinin bayraklarının asıldığı işgal subaylarının otomobilleri geçiyor. Hamdullah Supi derin bir keder içinde Süleymaniye'yi ziyaret etmeye karar verdim. İngiliz polisinin nöbet beklediği Beyazıt'tan geçtim. Süleymaniye'ye vasıl oldum. O gün o büyük mabet kimsesizdi. Gözlerim cami içinde nakışlara takılıp kaldı. Birden derin bir of çektim. Mabet bana cevap verdi. O da benim gibi haykırdı. Of of! Bunlar yaşanırken Süleymaniye Camii önünde 7 düvel askerleri vardı. Cephelerde kaç bayram? Osmanlı Devleti için 1918 yılının Eylül ve Ekim ayları savaşın son aylarıydı. 29 Ekim 1914 tarihinde İtilaf Devletleri ile girmiş olduğu savaştan 4 yıl sonra 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Anlaşması Osmanlı Devleti'ne imzalattırılmıştı. 1918 yılının Eylül ayı, bütün cephelerde savaş sürüyordu. Bir Mehmetçik beşli mavzerlerinin namlusuna bir fişek daha sürdü. Tetiğe dokunurken yanında tetiğe henüz dokunmuş Mehmetçiğe dedi ki, ''De bakalım şu cephelerde haberimiz olmadan kaç bayram geçti?''
''Sayısını unuttum.''
Genç bir teğmen cephelere koşarken henüz doğan oğlunun şimdi kaç yaşında olduğunu düşünüyordu.
Belki de yürümeye başlamıştır diye geçirdiği içinden.
Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa, orduları kardeş ve can Azerbaycan'ın Bakü şehrine girmişti. Şehrin mahallelerinde gördüler ki Ermeniler katlettikleri Türklerden, Azerbaycan can kardeşlerimizden ceset kaleleri kurmuşlar. Miralay Basri Bey cephelerde ateş çemberinde pişmişti, şimdi ağlıyordu. Burada masum çocuklar süngülenmiş dedi. O cephede pişmiş Miralay Basri'nin hıçkırıkları. Sonra mezarlar kazıldı. Can Azerbaycanlılar son uykularına gönderildiler. Kim bilir kaç kış üzerlerinde kardelen çiçekleri açacaktı. Ekim 1918'de geçip gidiyordu. Artık cepheler susacaktı. Destan gibi kurduğumuz bir imparatorluk, destan gibi savaşlar da artık son zamanlarındaydı. Eylül geçti gitti, Ekim 1918'e gelinmişti. Bir Mehmetçik başka bir cephede ötekisine sordu. ''Kaç bayram geçti şu mavzerin ardında?'' dedi. Ötekisi mavzerine yeni mermiyi sürerken, ''Gayrı unuttum sayısını.'' O sırada bir ah sesi, bir yüzbaşı şehit düşmüştü. ''Kaç bin şehit? Alışmıştık yeni şehitlere.'' Mondros hüzün mevsimi. Sonbahar hüznü, hüzün mevsimi. 30 Ekim 1918 günü Mondros Teslimiyet Anlaşması. Osmanlı'nın müttefikleri de bitmişti. İngilizlerin Agamemnon zırhlısında Rauf Bey mütareke metnini imzalıyordu.
Üzerinde İngiliz kraliyet arması taşıyan kırmızı kapağın içindekileri okumak istedi. İngiliz general hayır müzakere yok dedi ve öyle imzalandı. İngiliz amiral Guthrop'un önlerine koyduğu teslimiyet anlaşmasını imzalayan hükümet, saray heyeti, İngilizlerin Agamemnon zırhlısındaki kırmızı kapalı teslimiyet belgesini de koltuklarının altına almışlardı. İmparatorluk bitmişti, tarihten çekilmekteydi artık. 30 Ekim 1918, Monroe Teslimiyet Anlaşması başlangıcı şöyle yazıldı. İngiltere hükümeti Kraliyet Sefaini Harbiyesi'nden Libni'de Mondros Limanı'nda Landerengaz yani Agamemnon zırhlısında 1918 senesi Teşri'de evvelinin 30. gününde Nüshateyn olarak. Kraliyet Sefaini demek kraliyet donanması demekti. Landerengaz demirlemiş demekti. Anlaşmanın bir başka yeri şöyle. Müttefiklerle hükümeti Osmaniye arasında muhasemat 1918 senesi Teşri'de evvelinin 31. günü vesati mahalli ile zuhurda tatil edilecektir. Muhasemat demek çarpışma, zuhurda demek ise güneş doğarken demekti ve bir neslin dramına şöyle satırlar da eklendi. Artık savaş yıllarında şafakla beraber düşmana saldırıya kalkılacaktır emriyle yaşamaya alışmış olan bir nesil şimdi kendi dramını yaşamaktaydı. O emrin yerini şafakla birlikte teslim olunacaktır aldı. Bu emri en kötü şartlar içinde döne döne savaşan, öyle yaşamaya alışmış bir nesilde öfkeden fakat onun yanında bir ümitsizlikten başka ne yaratabilirdi ki? Ve artık ve gayrı emperyalizmin bütün Anadolu topraklarımızı, Trakya'mızı ve İstanbul'u işgali başlayacaktı. Başladı da ardından namussuz, alçak Sevr gelecekti. Emperyalizmin Anadolu katliamları da başlayacaktı, başlamıştı da. İstanbul Mondros sonrası artık esir İstanbul'du. Anadolu'muz gibi. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 11.